Ayrım 3.
Sayfa 36. Sonunda kendimi bu fırtınalı gecenin akışına koyuverdim. Şükran duygusundan mı yoksa korkudan mı bilmem, Arman'ın kıllı koluna bir öpücük kondurdum. Neyin var senin, deli misin nesin? Ben bir şey yapmıyorum ki. Onun gecesini hazla doldurma görevime devam etmek üzere yanında kaldım. Yatağa yatacağımız zaman Arman pantolonun deri kayışını çözdü, şaklatmaya başladı. Kayış görünmeyen bir kurban saydam bir et arıyor gibiydi. Hava kanıyordu sanki. Arman beni o an korkuttuysa bunun nedeni onun gözümdeki Arman olarak, yani güçlü kuvvetli ve gaddar Arman olarak belirlediğim niteliklerinden uzaklaşmış olmasıydı. Ona o anda güç veren elindeki kayıştan çıkan seslerdi. Kendisi olamamanın verdiği öfke ve umutsuzluk onu karanlıktan ürken bir at gibi titretiyor, titremesi giderek artıyordu. Benim boş gezmeme de göz yummuyordu bu arada. İstasyonun ya da hayvanat bahçesinin çevresinde dolaşmamı ve müşteri avlamamı söyledi. Bende uyandırdığı dehşetin farkında olduğu için benimle göz göze gelmek istemiyordu. Kazandığım parayı tek kuruşuna dokunmadan ona getirdim. Dipnot, Jean Gonnet, The Thief's Journal, Hırsızın Güncesi, çeviren B. Friedman, New York, Grove Press, 1964, sayfa 134. Jean Gonnet'in öz yaşamsal romanı Hırsızın Güncesi'ne alınan yukarıdaki bölüm, yazarın kendisini dişiyle özdeş kıldığı ilk parçadır. Jean Gonnet hem erkek hem dişidir. Genç, toy, yoksul, suçlu ve dilenci olan Gonnet, eşcinsel ilişkilerde dişi rolünü yüklendiği için sürtükler kraliçesi olarak adlandırılmıştır. Yaşlandıkça üne, paraya ve güvene kavuştukça erkekleşmiştir. Yine de hiçbir zaman oğlancı ya da süper erkek düzeyine yükselememiştir. Gonnet'in romanlarında dile getirilen eşcinsel toplumda cinsel rol, bir biyolojik özdeşlik sorunu değil, bir sınıf ya da zümre sorunudur. Gonnet'in kahramanları heteroseksüel toplumun erkek ve dişisini tam anlamıyla, hatta abartarak yansıttıkları için bu toplum düzenini ve inançlarını en doğru biçimde aktaran kişiler olarak görülürler. Bu kişilikler kesin çizgilerle karikatürize edilmiş oldukları ve gene de bu durumu kabul ettiği halde yine de Gonnet'in eşcinselleri heteroseksüel toplumun dişi ve erkek olarak tanımladığı ve gerçek dişi ve erkeklerin yerine koymakla da cinsler arasındaki geleneksel ilişkiyi koruduğu kişilikleri iyice sindirmişlerdir. Sartre'ın gene hakkında yazdığı usta biyografide, kulan paraların ve oğlanların, dişilerin ve erkeklerin cinsel yaşantıları bu kişilik ve saygınlık ayrımlarını yansıtan bir dille anlatılır. Bu cinayettir. Bir leş derekesine indirmek, bir yana fırlatıp atmak, farkına bile varmamak, üzerinde durmadan bakıp geçivermek ve el altından yönetmek de kraliçe dedikleri bir dişi nesne haline dönüştürülür. Bir dişi olduktan sonra ise kulan parasının gözünde sadistin kurbanına verdiği kadar bile bir değeri olmaz. Sadistin kurbanı eziyet görse de aşağılansa da hiç değilse kendisine işkence edenin bütün dikkatini üzerinde toplamaya devam eder. Sadistin aradığı, kurbanının özelliklerinde, bilincinin derinliklerinde ulaşmaya çalıştığı kurbanın kendisidir. Oysa oğlan bir kez kullanıldıktan sonra bir daha üzerinde durulmayan ve kullanılmakla tüketilen bir tükrük okkası, bir lazımlık, herhangi bir kap gibidir. Oğlancı aslında onunla mastürbasyon yapmaktadır. Oğlan dayanılmaz bir güçle yere yıkıldığı, arkasını döndüğü ve yattığı anda bir madalyaya indirilen çekiç vuruşu gibi biçimleyici, baş döndürücü bir sözcük iner suratına. Pusht. Dipnot, Jean-Paul Sartre, Sen Gene, Aktör en Martir, Aziz Gene, çeviren B. Friedman, New York, Braziller, 1963, sayfa 125. Yukarıdaki bölüm eşcinseller dünyasında dişinin ne demek olduğunu, ne gözle görüldüğünü anlatır. Aynı zamanda erkek demenin de ne demeye geldiğini yansıtır. Erkek demek efendi olmak, ezen kişi olmak, kahraman olmak, oğlancı olmak demektir. Hiç kuşkusuz bu bir yandan da kaçınılmaz bir biçimde korkak ve aptal olma zorunluluğunu da kapsar. Erkek ve dişinin, oğlan ve oğlancının bu feodal ilişkilerinde oğlanın kul köle olmasının karşılığında korunduğu, güven altına alındığı sanılır. Oysa tipik oğlancı hiçbir zaman kölesini korumaz. Onun dövülmesine, gammazlanmasına, ihanete uğramasına, hatta öldürülmesine göz yumar. Ve bütün bu durumlarda belli belirsiz bir zevk alır. Böyle olunca insan ister istemez oğlanın verdiklerine karşılık ne aldığını merak ediyor. Onların elde ettikleri kendi kendilerini hor görenlerin kişiliğini belirleyen yoğun bir aşağılanmadır. Bu da bizi bu tip kişilerin neden böylesine kendilerinden umutlarını yitirdikleri, neden kendilerini aşağıladıkları sorusuna yöneltiyor. Gene de bu özellikler oldukça belirgindir ve Sartre da bunlara parmak basmakta zorluk çekmez. Piç olarak dünyaya gelen Gene doğar doğmaz sokağa atılmış ve bir kimsesizler yurdunda büyütülmüştür. Böylelikle daha başlangıçta iki olumsuz koşulla yaşama girmiştir. Daha sonraları bir köylü tarafından evlat edinilen Gene, hırsızlık yaparken yakalanmış, bu kez bir çocuk ıslah evine gönderilmiştir. Burada yaşları daha büyük olan ve oğlancılığa alışmış bulunan çocuklar tarafından ırzına geçilmiştir. Gene artık kendi gözünde bir insanın dünya yüzünde alçalabileceği en sıfil duruma düşmüştür. Suçlu, sapık ve oğlan olmuştur. Gene bundan sonra bir yandan kendisinden nefret etmekle beraber, gerek kendisinin ve gerekse Sartre'ın pasif cinselin dişiliği olarak tanımladıkları özelliğinin keyfini sürmeye başlamış, bu durumu inceden inceye araştırmış ve belirli bir inceliğe, zerafete ulaşmıştır. Gene erkek tarafından aşağılandığı, sahip olunduğu için dişidir. Bu yüzden de efendisini daha iyi hoşnut kılabilmek için dişiliğin kölelere yakışır davranışlarını iyice araştırması, öğrenmesi gerekir. Bir suçlu olarak ise yorumladığı her şeyi sadece hırsızlık maddi yoluyla değil, ihanet ahlaki yoluyla da altüst etme zorunluluğunu duyar. Toplumun dışına eğitilmiş biri olarak yaşamının amacı sürdürdüğü dünyanın her kavramına hem öykünmek hem de bu kavramlara karşı çıkmak olur. Gene bu dendi düştükten sonra, bu dendi batağa saplandıktan sonra kendinden yukarıdakileri daha da aşağılayabilmek için onların değer ölçülerini, değerlerini inceler. Bunu yaparken de batağın en dibindeki düşkünlerin sahip olduğu gurura, ermişlik derecesine varan bir düzeye eriştirir kendini gene. Barcelona'nın Barrio Kinos'unda bu genç direnci ve fahişi olarak gerçekten yitirecek başka hiçbir şeyi olmayanların kendileri için duydukları o sarsılmaz saygıya ve kutsallığa varır. Bu durumdan büyük bir yaşam isteği doğar ve o rezil ortam içinde yaşamaya devam edenler için yaşam isteği pekala bir kazanma, yenme isteği haline dönüşür. Dinsel düş gücü için en yüce doruğun hala ermişlik olduğu Fransız geleneği bu tür düşünce biçimini destekleyen bir görüştedir. Katolik Avrupa'da en sefih yaşayanlar için bile ermişlik en yüce erdem, en yüce lütuf olarak görülmektedir henüz. İşte çiçekli kadının erkek dişi kahramanı ve aynı zamanda Gene'nin kendisi olan Divine, bu nedenle Darling'den, Gorgui'den, Armand'dan, Stilitano'dan ve bütün öteki oğlancılardan daha yüce bir ruhsal yapıya sahiptir. Önlerinde aşağılandığı zorba erkeklerden daha yürekli, daha esprili, daha geniş düş gücüne sahip, daha duyarlı olmakla kalmaz, sadece ve sadece Divine'nin ruh olduğu okura belirtilir. Ötekiler hiçbir acı duymazken o acı çekmiştir. Ötekiler acı duymaz çünkü bu duyguya varabilmek için ve gerekli olan bilinç ve vicdandan yoksundurlar. Ve Divine'in gerek fiziksel gerekse ruhsal alçalışı ermişin bir utkusu olarak ortaya konur. Gene'nin iki büyük romanı olan Çiçekli Kadın ve Hırsızın Güncesi bir yüz karasının bir yüceliğe dönüşmesinin öyküleridir. Bu romanlar Gene'nin diğer yapıtlarıyla birlikte cinsel düzenin barbarca köleliğini, bir eşcinsel gözüyle erkek ve dişinin güçlülük düzenini, belirgin bir taşlamayla kent soylu heteroseksüel toplumuyla alay eden suçlular dünyasını yorumlar, belirli bir anlayış ve açıklık kazandırır. Böylelikle eşcinsel oluşumun yorumu heteroseksüel düzenin bir taşlaması haline gelir. Gene'nin oğlanlar ve oğlancılar toplumu, içtenlikleriyle öykünmek için büyük çaba gösterdikleri davranışları bir alay konusuna dönüştürür. Argo'ya gelince Divine'de öteki oğlanlar gibi argo kullanmazdı. Argo erkeklere göre bir şeydi. Argo erkek diliydi. Karayiplerdeki yerler düzeninde nasıl konuşmak erkeklere özgü bir hak ise, burada da argo kullanmak ikinci bir cinsel özgürlük olarak ortaya çıkıyordu. Nasıl kuşlarda erkeklerin tüyleri güzel ve ipekli oluyorsa, nasıl ilkel kabilelerde savaşçılar da rengarenk ipekli giysilere bürünüyorlarsa, eşcinsel düzende de argo kullanmak salt oğlancılara tanınan bir ayrıcalıktı. Argo bir çeşit sorguç, bir çeşit paçalıktı. Argo'yu herkes anlayabilirdi. Ne var ki ancak analarından doğdukları zaman argo konuşmaya yatkın davranışlara, çalımlara, kalça kırmalara, argoya uygun kol ve bacak hareketlerine, yan bakmalara, göğüs kabartmalara sahip olanlar argo konuşabilirlerdi. Bir gün barda otururken Mimoza sözün gelişi, canım onun o kafadan kontak öyküleri de deyiverince erkekler kaşlarını çattılar. İçlerinden biri ürkütücü bir sesle vay canına erkek gibi itme dedi. Dipnot, Jean Gene. Our Lady of the Flowers, çeviren B. Friedman, New York, Grove Press, 1963, sayfa 90. Oğlancının erkekliği, güç olarak gösterilen bir gözle görülmez bencilliktir. Onun erkekliği gerçekten de boş övünmelerle meydana gelir ve bu övünmelerin kahramanı olarak anlatılanlar, yani oğlanlar tarafından boyuna ve sistematik olarak övünçlerinin asılsızlığı yüzlerine vurulur. Büyük bir romantik olmasına ve Divi'nin kişiliğinde Fransız geleneğinin o pek sevdiği büyük yürekli orospuların belki en sonuncusunu ve muhtemelen en iyi anlatılmış olanını yaratmasına rağmen gene aynı zamanda son derece serinkanlı düşünen bir akılcıdır. Çözümleyici düşünce biçimi toplumun en keyfi çılgınlıkları üzerine çakılmış, cinsiyeti doğanın onayladığı bir toplum yapısı olarak ele almıştır. Romanlarında cinsel davranışların çözümüyle işe başlayan gene oyunlarında daha da ileri giderek bu asalak eşcinsel toplumu yaratan asıl toplumu, yani çoğumuzun kendi toplumumuz gözüyle baktığımız toplumu incelemeye girişmiştir. Gene Ölüm Nöbeti ve Hizmetçiler'de yine eşcinsel suçların ufak dünyasını yansıtmakla işe başlamış, o dünyada öğrendiği gerçekleri ve doğruları, kendisini yıllar yılı sınırlarının dışına atmış olan normal dünyanın olaylarını değerlendirmekte kullanmıştır. Cinsel politikayı en sert biçimde eleştiren yapıtları, Karalar, Balkon ve Perdeler gibi son oyunlarıdır. Gene'nin bu keyfi yerinde topluma anlatacakları, onlara artık iyiden iyiye gereksinmeye başladıkları birer derde deva gibi gelmeyecek ve Gene'yi Norman Mailer ve Henry Miller gibi çözümsüzlüklerine merhem basan biri olarak görmeyeceklerdir. Gene erkek ve dişinin toplumsal yerini bunlarla hiç mi hiç ilgilenmeyen bir topluluğa sunmakta ve sonunda bir toplumun iğrenç olduğu kanısına varmaktadır. Şayet Aman oğlancı ve koca bir budala ise Gene'nin anlattıklarına göre ortada şaşılacak bir durum yoktur. Küçüklüğünden beri bu görüş içinde yetiştirilmiş ve erkek olması için bu özelliklere sahip olması gerektiği kafasına iyice yerleştirilmiştir. Erkek deyince bildiği, öğrendiği tek şey gaddar, kaba, zorba, kayıtsız, bencil olmak ve bir takım şeylere sahip olmaktır. Penisini tılsımlı bir şey olarak görmesi bu nedenle doğaldır. Penisi onun çevresindekileri ezmesine yarayan bir araç ve aynı zamanda toplum içindeki yerini belirleyen bir simgedir. Bir yerde benimki ağırlığınca altın eder der. Dipnot The Thieves Journal sayfa 135. Başka bölümlerde ise penisinin ucunda bir adamı havaya kaldırabileceğini söyleyerek övünür. Arman cinselliği otomatik olarak güç ile, kendi zevkiyle, oysa tam anlamıyla bir nesne olarak gördüğü, karşısındakinin ise acısı ve aşağılanmasıyla bağlayarak düşünür. Onun için cinsel ilişki demek, üstünlüğü belirleyen, kendi yüceliğini ortaya koyan ve bu yüceliği boyun eğmek, hizmet etmek ve bunlarla yetinmek zorunda olan kurbanı üzerinde kanıtlayan bir olgu demektir. Bütün kötülüğüne karşın Arman yine de bir centilmenden daha mantıklı, bir kent soyludan daha dürüst ve daha yalındır. Çünkü Arman, kent soylunun aklından geçirip de ortaya koyamadığı isteklerini gerçek yaşantısında uygulamakta ve üstünlüğü dile getiren kitapları okuyarak bir doğruğa ermeye de kesinlikle kalkışmamaktadır. Balkon, Gene'nin devrim ve karşı devrim kuramını yansıtır. Oyun bir genel evde geçer ve başarısızlıkla sona eren bir devrimi anlatır. Oyunda genel evin patronları ve yöneticileri eski hükümetin yerini alırlar. İnsan ilişkilerini oğlan ve oğlancılar dünyasında incelemiş olan Gene, cinsel sınıflamanın ırkçı, siyasal ya da ekonomik bütün diğer eşitsizlik biçimlerini nasıl geride bıraktığını kesinlikle öğrenmiştir. Balkonda temeldeki sömürü ve baskı ilişkisini, yani cinsel arasındaki kadın erkek ya da onların yerine alan kişiler arasındaki ilişkiyi değiştirmeyen her türlü devrimin başarısızlığa uğrayacağı belirtilir. Gene temel insan ilişkisini, yani cinsel ilişkiyi, bundan türeyen daha gelişmiş bütün toplumsal ilişkilere örnek alarak, bu ilişkinin sadece kendi çerçevesi içinde umutsuz bir durumda olmadığını, aynı zamanda kurumlaştırılmış eşitsizliğin bir prototipi olduğunu belirler. İnsanlığı ikiye bölmek ve bir grubu öteki grup üzerindeki üstünlüğünü doğuştan gelen bir hak olarak görmekle, toplumsal düzenin gerek bütün insan ilişkilerini ve gerekse düşünce ve eylem alanlarını sarsacak ve yozlaştıracak bir baskı sistemi meydana getirdiğini ileri sürer. Bir fahişe ile bir papaz arasına geçen oyunun ilk sahnesi oyunu olduğu kadar tanımladığı toplumu da özetlemiş olur. Papazın bütün gücü dine dayanır, din ise günahın yanlış bir şey olduğu görüşüne bağlıdır. Buradan hareketle dişiliğin cinsellik ve bu nedenle de cezalandırılması gereken bir kötülük kaynağı demek olduğu yalanına saplanır papaz. İşte güç Arap saçına döndürdüğümüz cinsellik çevresine böyle bir kısır döngü çizerek döner ha döner. Gücün başlıca araçlarından biri paradır. Çünkü kadını satın alan paradır ve ekonomik bağımlılık manevi alanda olduğu kadar maddi alanda da zorbalık temeline oturtulmuş bir sistemde kadının köleliğini belirleyen bir simgedir. Cinsellik konusundaki tutku güçlü olma isteklerini körükler ve bu isteklerin her ikisi de kadının eşyalaştırılması düzenine bağlanır. Papazın aslında kilisenin gücünü duyabilmek için bu kılığa girmiş bir hava gazı tahsildarı olması, cinsel sınıf sisteminin taşlamasını daha da bir açıklığa kavuşturur. Hava gazı saati okumakla ömür tüketen erkekler, herhangi bir erkeğin satın alabileceği tek varlık kanalıyla, yani fahişe olmuş kadının kanalıyla üstünlüğün zevklerini tadabilirler. Peki ya fahişe, onun bu işteki çıkarı nedir? Hiçbir şey. Cinsel, siyasal ve toplumsal kurumların birbirine kaynaştırılıp karıştırıldığı bu oyunda fahişenin rolü, kendisini kiralayanların üstünlük hırsını doyurmaktan öteye geçmez. İkinci sahnede fahişeyi bir hırsız, bir suçlu olarak görürüz. Bu niteliklerle Gerhan'ın kendisi belirlenir. Fahişenin suçlu olması, müşterisi banka veznedarının ahlak, hak ve adalet nutukları atarak rahata erişmesini sağlar. Fahişeyi yargılayan kişi olarak isterse onun iri kıyım biri tarafından kırbaçlanmasına, isterse sözüm ona bir güçlülük özentisi içinde bağışlanmasına karar verir. Aslında bu güçler daha şanslı doğmuş, daha güçlü olan diğer erkeklere özgüdür. Üçüncü sahnedeki general ise kendi erkeklik anlayışı içinde fahişeyi at yerine koyar ve onun sırtına binerek kahramanlık taslar. Bu arada ağzına takılan gemin fahişenin dudaklarını paralamış olmasına, kadının ağzından kan gelmesine ise hiç aldırmaz. Müşteri kendi yücelik düşlerini ister günahkar, ister suçlu, ister hayvan imgesinden yararlandırarak gerçekleştirsin, her üç olayda da kadının varlığı kaçınılmaz bir gerekliliktir. Kendini düşlere salan her erkek için kadın baktığı zaman kendisini gördüğü bir aynadır. Ve yine müşteri ister papaz, ister yargıç, ister general olsun, bu düzmece ama satın alınabilme kolaylığındaki gücünün en üst noktasını, fahişeyi bir kadın, bir nesne, bir eşya, bir köle gibi düzdüğü anda ulaşır. Oyunda Gerhan'ın siyasal görüş olarak ileri sürdüğü sav, gerçek ya da düşsel erkeklik öğretisinden vazgeçilmedikçe, erkeklerin doğuştan üstün oldukları saplantısından kurtulunmadıkça, bütün baskı sistemlerinin insanın temeldeki mantık ve duygu egemenliği yoluyla sürecekleridir. Şimdi bir de Mama'nın durumuna göz atalım. Balkon'un becerikli ve kendini işine adamış yöneticisi Irma, başka kadınları satarak geçinmektedir. Irma'nın durumu yansıtılırken ve aynı zamanda hiçbir kurumun koruyucular ve işbirlikçiler olmadan ayakta duramayacağı da belirlenir. Karşı devrimcilerin kraliçe seçtikleri Irma hiçbir şey yapmaz. Çünkü kraliçeler hiçbir zaman gerçekten yönetmezler. Aslında kraliçeler kendi benlikleri içinde dahi varlıklarını sürdüremezler. Çünkü oyunun sonunda da belirtildiği gibi işlevlerini tamamladıktan sonra kişi olarak yok olmaya mahkumdurlar. Onların görevi erkekler için bir simge, bir soyutlama olmaktır. Bunun en belirgin örneğini eski ve usta bir fahişe olan Chantal'da görürüz. Chantal devrime olan inancı ve umudu içinde bir an için insanlık bilincine doğru ilerler. Sonra bocalar ve yeniden satılan bir mal haline gelir. Sonra da ayaklanma çöktüğü ve amaca ulaşmak için her şeyin geçerli olduğu mazeretine sığınarak köktenci ülkülerine ihanet ettiği zaman ayaklananlar için bir cinsel simgeye dönüşür. Ayaklanma, kazanmak için karşısındakilerin bilincini ve görüşünü benimser, bir zamanlar karşısında olduğu her şeyin yozlaşmış birer yeni kopyasını, birer yeni uygulamasını gerçekleştirir. Göz açıp kapayana dek ayaklanma, kendini tüketen bir karnavale, o eski ateşle ve kendini boşalt görüşündeki erkeklik düşüncesine bağlı bir kanlı cinsel curcunaya dönüşür. Bu ayaklanmanın totemi Truva'dan bu yana her ordunun taptığı ve başkalarının günahlarını yüklenip cezasını çeken bir güzelde biçimlenir. Chantal uğrunda erkeklerin birbirlerini paraladıkları bir ilkel değer ölçüsü ve ödül durumuna girdiği andan itibaren devrim kaçınılmaz biçimde karşı devrime dönüşür. Gene bütün oyun boyunca erkeklik ve üstünlük hastalığını cinsel birleşimin bu karabasan düşünü diğer insanlar üzerinde bir güç örneği olarak ele alır. Gene çağımızın cinsel mitlerini aşmış olan gerçekten yetenekli tek erkek yazardır diyebiliriz. Gene'nin heteroseksüel politika konusundaki eleştirisi gerçek bir cinsel devrime yol açmakta, herhangi bir köktenci toplumsal değişim yapılmak isteniyorsa mutlak izlenmesi gereken yolu göstermektedir. Gene'nin çözümlenmesine göre kişiliği değiştirmeden toplum düzeninde temel bir değişiklik yapmak olanaksızdır ve en büyük değişimin de bugüne dek var olmuş cinsel kişilikle yapılması gerekir. Gene oyunun son sahnelerinde eğer gerçekten özgür olmak istiyorsak, herkesçe benimsenen görüşleri körü körüne kabul etmek zincirinden kendimizi kurtarmamız gerektiğini belirtir. İçine hapsolduğumuz üç büyük kafesin demirlerini kırmak zorunludur. Bunlardan birincisi bilinci varlığı kendinden menkul bir anlamsızlığa zincirleyen papaz, yargıç ve savaşçı kahraman gibi büyük adamlar mitinin potansiyel gücüdür. Parçalanması gereken ikinci kafes polis devletinin egemenliğidir. Diğer bütün üstünlük kavramlarının çoğunlukla ruhsal alanda kısıtlandığı yozlaşmış bir toplumda tek gerçek güç, gerçek iktidar polis devletinin elindedir. Son ve en önemli kafes ise cinselliktir. Bu kafes bütün ötekileri de içine alır. Çünkü bütün temel sorunlar cinselliğe dayanır. Polis şefi George'un totemi 2 metre boyunda lastikten bir fallus değil midir? Eski ve yıpranmış bir yapının temel direkleri olan büyük adamların dayandıkları günah ve erdem miti, suç ve suçsuzluk miti, kahramanlık ve korkaklık miti hep cinsel safsatalara saplanmamış mıdır? Temel taşlarını yerinden oynatmaksızın bu yoz ve kokuşmuş düzeni değiştirmeyi amaçlayan devrim, ister istemez başarısızlığa düşer ve karşı devrime dönüşür. Karşı devrim düzeninde ise büyük balkon yani birinci sınıf genel ev yeni hükümetler için kostümler ve oyuncular hazırlamaya koyulur. Gene'nin oyunu başladığı gibi biter. Işıkları söndürmekte olan Irma, bizlere her şeyin tiyatrodakinden daha yalan olduğu gerçek dünyalarımıza, evlerimize dönebileceğimizi söyler. Genel ev ertesi akşam aynı oyunu yinelemek üzere yeniden açılacaktır. Sahne gerisinden yine devrimcilerin sesleri duyulur. Ne var ki polis şefi sürekli olarak mezarına hapsedilmedikçe ve yeni devrimciler eski cinsel politikanın o alışılagelmiş, ahmakça saplantısını sürdürmekten vazgeçmedikçe devrim olmayacaktır. Gene bütün sorunlarımızın temelinde cinselliğin yattığını ısrarla belirtir ve baskı sistemlerimizin bu en korkuncunu alt etmedikçe cinsel politikanın ve bu politikanın üstünlük ve zorbalık düşkünlüğünün can damarına el atmadıkça kurtuluş yolundaki tüm çabalarımızın bizi döndürüp dolaştırıp aynı ilkel çıkış noktasına getireceğini anlatır. İkinci kısım, cinsel politika kuramı. Buraya kadar incelediğimiz üç cinsel anlatım kapsadıkları üstünlük ve güçlülük kavramları açısından önemliydiler. Cinsel ilişkinin bir boşlukta yer aldığı söylenemez. Kendi başına biyolojik ve fiziksel bir olgu gibi görünen cinsel ilişki, insan yaşantısının, insan ilişkilerinin geniş ortamında öylesine köklü bir yere oturmuştur ki, kültürü meydana getiren davranış ve değerlerin yüklü olduğu bir mikrokozmos gibidir. Bu ilişki diğer nitelikleri yanı sıra bireysel ya da kişisel bir ortamdaki cinsel politikanın bir örneği yerine de geçer. Hiç kuşkusuz bu tür çok özel olgulardan siyasal nitelik taşıyan daha geniş ortamlara geçiş gerçekten büyük bir adımdır. Cinsel politika terimini ortaya atarken önce cinsler arasındaki ilişki politika ışığında incelenebilir mi sorusunun sorulması kaçınılmaz olur. Buna verilecek yanıt politikanın nasıl tanımlandığına bağlıdır. Dipnot, American Heritage sözlüğünün dördüncü tanımı oldukça uygundur. Bir devlet ya da hükümeti yönetmek için uygulanan yöntem veya taktikler. Bu tanım, bir sistemin sürekliliğini sağlamak için uygulanan çeşitli stratejileri kapsayacak biçimde genişletilebilir. Bu incelemede politikanın nasıl tanımlandığını anlamak için ataerkilliği, yukarıda sözü edilen denetim yollarıyla sürdürülen bir kurum olarak görmek gereklidir. Bu kitapta politika, toplantılar, başkanlar ve partilerden kurulu o dar ve kısıtlı dünyanın yorumladığı kavramda ele alınmamıştır. Biz politika derken güçlülük temeline dayanan ilişkilerden, bir grup insanın bir başka grup tarafından yönetildiği düzenlerden söz edeceğiz. Her ne kadar burada bir parantez açılarak ideal politikanın başkaları üzerinde güçlülük kavramının tamamen ortadan kaldırılacağı, uzlaşılır, akılcı ilkelere bağlı bir insan yaşamının kurulacağı düzen olduğu söylenebilirse de, itiraf etmek gerekir ki bugün bizim bildiğimiz ve söz konusu ettiğimiz politika bu değildir.